Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Türkiye'nin otomobili girişim grubunun, yani kısa adıyla TOGG'un, Gemlik'teki fabrikasının yapımı sürüyor. Ancak dünya otomobil piyasasında başta çip krizi olmak üzere bir dizi bunalım yaşanıyor. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş soru işaretlerini gidermek için 27 Aralık'ta bir basın toplantısı düzenledi ve her şeyin planlandığı gibi gittiğini söylemiş oldu. Ancak dünyada elektrikli otomobil pazarı da olağanüstü hızda gelişiyor. TOGG banttan inecek inmesine ama bu hızlı gelişime ayak uydurabilecek mi? Temel soru karşımızdaki bu. Trend Topic'in 96. bölümünde elektrikli otomobil pazarında yaşanan bu olağanüstü gelişimi ele alıyoruz. Bize TOGG'un basın toplantısını takip eden gazeteci Emre Özpeynirci de eşlik edecek. Hadi başlayalım. Dünyada elektrikli otomobillerin gelişimi hepimizin malumu. Türkiye'de bu gelişimi fırsata çevirebilme gayretiyle bu trene 2017'de binmeye karar verdi. 27 Aralık 2019'da da TOGG'un ilk modeli tanıtıldı. Ancak proje ilk gününden itibaren yerli bir otomobil üretmekten ve onu yaşatabilmekten ziyade siyaseten düşman çatlatmak gibi kurgulanmıştı. TOGG'un tanıtımı Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir gövde gösterisine dönüştürüldü.
Devrim otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını projeyi boğma kampanyasına çevirenler emin olun Türkiye'nin otomobili için de aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama bu kez izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler.
O günden bu yana 2 yıl geride kaldı. 27 Aralık 2021'de TOGG Başkanı Gürcan Karakaş projenin seyrine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek her şey yolunda mesajı verdi. Basın gösterimine bagaj meselesi damga vurdu. TGRT muhabiri Uğur Uslubaş canlı yayında otomobilin bagajını açınca azarı yedi.
Görüyorsunuz TOGG'un şu an arkadan görüntüsünü Samet arkadaşım, kameraman arkadaşım sizler için gösteriyor. Tamamen çok şık. C segmentin en güzel özellikleri bagaj canlı.
Toplantıya bu bagaj meselesinin damga vurmasının nedeni aslında belli. Çünkü kamuoyuna 2 yılın sonunda kayda değer yeni bir bilgi sunulamamıştı. Belli ki ilk lansmanın ardından geride kalan 2 yılın sonunda TOGG her şey yolunda mesajı vermek istemişti. Böylece elimizde bu bagaj meselesinden başka konuşacak konu kalmadı. Ancak her şey gerçekten yolunda mıydı? Bu 2 yılda pazarda gerçekten çok şey değişti. Mesela Hyundai geçen hafta içten yanmalı motor gelişim bölümünün kapatılacağını duyurdu. Büyük otomobil devleri yüzlerce milyar dolarlık yatırımla pazara tüm güçleriyle girmeye karar verdiler. Araştırma geliştirme harcamaları astronomik tutarlara ulaşmış durumda. Peki TOGG bu piyasaya gerçekten girebilecek mi? TOGG'un basın toplantısını takip eden gazeteci Emre Özpeynirci ile konuştuk, detayları ondan dinledik. Ortada bir basın toplantısı var. Bu basın toplantısında yeni olan ne var? Bildiklerimizin üzerine bir şey eklendi mi?
Yeni olan fabrikanın artık yavaş yavaş ortaya çıkması. Yani çünkü bu konuda ülkede iki kutup oluştu. Bir gerçekten inananlar, bekleyenler, destek olanlar, bir tarafta da hiçbir şekilde bunun bir siyasi bir hamle olduğunu ve bunun üretilmeyeceğini düşünenler, işte biraz bu üretilmeyeceğini düşünenler, fabrikanın daha olmadığını söyleyenlere böyle bir gövde gösterisi gibi. Yani biz bakın fabrikayı yaptık, işte robotlarımız burada gibi bir mesaj oldu. Onun dışında yeni bir şey yoktu. Çünkü araç 2 yıl önce tanıtılan prototip araçtı. Sadece üzerine yeni logoyu koymuşlar. Onu gösterdiler. Zaten biliyorsun yeni logo da ciddi tartışma konusuydu. Onunla ilgili açıklamalar yaptılar. Aslında objektif bir gazeteci olarak sormak istediğim soruların hiçbirinin cevabını alamadım. Çok basit sorular. Yani 1-2 yıldan beri tek söylenen şey, ya biliyorsun bu otomobil projesi çıktığı zaman Cumhurbaşkanı dedi ki halka hitap edecek, herkese hitap edecek bir otomobil olacak.
Ufak bir araya girelim. Emre Özbeynirci haklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılında gerçekten de aracın herkes için kolayca alınabilecek bir araç olduğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı.
Evet, SUV modelinin özellikle mı? Fiyatı merak ediliyor efendim. Bir de yok, maliyetler.
Bu halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla sıkıntıya sokmadan alabileceği, yani otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez.
Şimdi tabii böyle bir açıklamadan sonra da herkes ilk çıkacak otomobilin fiyatına odaklanmış durumda. Herkes fiyat soruyor. Ne zaman piyasaya çıkacak? Fiyat ne olacak? Şimdi iki yıldan beri Gürcan Karayakaş üstüne basa basa basa diyor ki fiyat vermiyor ama biz diyor C SUV sınıfında, yani kompakt SUV dediğimiz bu işte dört çeker büyük yüksek araç sınıfında içten yanmalı, yani benzinli dizel otomobillerle rekabet edecek düzeyde olacağız diyor. Şimdi böyle dediği zaman çok afaki, yani hangi C SUV, hangi model? Şimdi C SUV'de baktığımız zaman Türkiye'de kurlarla beraber fiyatları 600-700 bin TL'den başlıyor. Bunlar işte biraz daha premium segment, yani lüks segmente çıktıkça 1 milyonun üzerinde. Dolayısıyla yani fiyatı şu anki kurlarla, şu anki konjonktürde 700-800 bin liradan başlayacak. Ha, bu sınıfta elektriklilerden daha ucuz gözüküyor. Yani şu anda mesela bu sınıfta çok fazla orta segmentte elektrikli otomobil yok ama lüks segmentte işte Volvo'nun, Mercedes'in, BMW'nin elektrikleri var. Onların fiyatları 1 milyonun üzerinde olduğu için onlara göre rekabetçi. Ama siz 700-800 bin TL'ye halkın ulaşabileceği, herkesin ulaşabileceği bir fiyat mı diye sorarsanız hayır tabii ki. Şimdi bunu sorduğumda da bana şu cevabı verdi Gürcan Karakaş. Biz C SUV alabilecek veya almayı düşünenlere hitap edeceğiz ilk etapta.
Türkiye'deki C SUV pazarı ne durumda? Fiyatlar, pazar büyüklüğü nasıl bir tablo çizersin bize?
SUV pazarı Avrupa'da ve dünyada gerçekten büyüyor. Ama C SUV değil. Türkiye'de son dönemde evet C SUV, geçen 2 sene önceye kadar C SUV büyüyordu. Şu anda yaklaşık herhalde %30'un %35'e yakın bir SUV pazarı var. Ama son dönemde fiyatlar arttığı için B SUV'ler biraz daha ön plana çıktı. Yani bugün B SUV dediğimiz küçük sınıftaki SUV'lerin fiyatları bile 500 bin lira civarına geldi. Yani dolayısıyla C SUV'lerin payı hızla düşüyor. Çünkü dövize endeksli olduğu için otomobiller, hem bir taraftan kur hem de bu tip araçlar ÖTV dilimlerinde farklı baremlere giriyor. Yani %50'lik ÖTV dilimindeki araçlar şimdi kur yüzünden %80'e girdi. Dolayısıyla şu anda orta segmentte, yani donanımı iyi SUV'ler, C SUV'lerin fiyatları ne yazık ki 700 bin TL civarında. 700 bin TL'den başlıyor hatta. Şimdi burada haklı olarak kendilerince şunu söylüyorlar. Biz bu segmente hitap edeceğiz ilk etapta. Bu segmente ulaşılabilir olacağız. Çünkü biz güçlü bir marka algısıyla piyasaya girmek istiyoruz. Yani biz bir gövde gösterisi yapmak istiyoruz diyor. Yani o çok net. Çünkü şu anda üzerinde sahip olduğu teknolojiler ve biliyorsun ilk otomobil ciddi uluslararası işbirlikleriyle beraber yapılıyor. Yani ilk aracın bütün altyapı mühendisliği EDAG tarafından, Alman EDAG tarafından. İşte bataryası Alman Bosch tarafından. Bataryalar Çinli Falesis yapıyor. İşte tasarım, Türkiye'deki tasarımcılar Murat Bilak da olsa İtalyan Pininfarina. Yani maliyetleri daha yüksek. Dolayısıyla siz bu maliyetler yükseldiği zaman bunu bir B SUV'de kompanse edemezsiniz. Yani karşılayamazsınız. O yüzden daha büyük bir araç olması gerekiyordu. Kendileri de zaten bunu net olarak söylüyorlar. Yani biz güçlü bir marka algısıyla çıkmak istiyoruz. Ama ne zaman bizim ulaşabileceği bir otomobil olur? İşte o konuda soru işaretleri var. Benim düşüncem ki Gürcan Karakaş da bunu aslında teyit etti. Bundan sonraki modellerde özellikle B SUV piyasaya çıktığı zaman, ki işte bu 2025'in sonrasında daha ulaşılabilir modeller ortaya çıkacak. Ama ilk etapta 2023 yılında halkın ulaşacağı, halkın otomobilinden ziyade bir dünyaya, işte Türkiye'ye yerli otomobil, yerli elektrikli otomobili yaptık mesajı verecekler gibi gözüküyor şu an için.
Belli ki ilk etapta amaç bir otomobili banttan indirmek. Ancak en önemli soru işaretlerinden birisi de kaç adet üretilecek cümlesine atılıyor. Zira düşük sayıdaki üretim birim maliyetleri de arttırıyor. Peki sahiden kaç adet üretilecek? Bir takvim sunuldu mu önümüze?
Bu çok önemli çünkü bunu özellikle sordum. Hep böyle afaki, yani önümüzdeki uzun vadedeki üretim planlarını söylüyorlar. 2023'ü niye sordum? Çünkü hakikaten bu otomobili bekleyen bir kesim var. Biliyorsun otomobil tanıtıldığı zaman, marka tanıtıldığı zaman şey oldu. Yani biz de alacağız, bizi de yazın. Biz 10 tane alacağız, biz 20 tane alacağız diye ciddi şekilde ülke çapında bir yani böyle seferberlik gibi bir durum oldu. Dolayısıyla bu bekleyen insanlara göre bir otomobil üretilecek mi diye sordum. Yani kaç adet üretilecek veya kaç adet satmayı planlıyorsunuz? Bir cevap vermedi. Neye cevap verdi biliyor musunuz? 2025 yılında yılda 100 bin adet üreteceğiz dedi 3 modelle. Çünkü çok afaki. 2029 yılında da toplam kapasite olan 175 bin adede ulaşacağız dendi. 10 yıl içinde yani 2030 yılında da 1 milyon adet toplam üretime ulaşacağız dedi. Ama işte burada bir soru işareti şu. Global dünya çapında bir marka olmak istiyorsunuz, rekabet etmek istiyorsunuz. Ama 175 bin adede yaklaşık 8 sene sonra veya işte 7 sene sonra ulaşacaksınız yılda. Bugün Türkiye'deki otomotiv fabrikalarının kapasiteleri 400 bin adetin üzerinde. Yani bu noktada siz 175 bin adetle 2029 yılında nasıl dünya markası olacaksınız? Yani bunun 75 bin adetini Türkiye'de sattınız, 100 bin adetle dünya markası olunmaz. Bugün dünya markalarının yılda sattığı araçlar işte en çok satanlardan başlarsak eğer 10 milyondan başlıyor. Daha niş markalar olsun, daha premium markalar olsun, onların da rakamları 1 milyonun üzerinde. Yani biz 100 bin adetle 2029-2030 yılında dünya markası olmak istiyorsak eğer bu adetlerle ne yazık ki çok zor. Bir de bu adetlerle yapılan yatırımın geri dönüşü çok zor.
Otomobil sektörü ölçek ekonomisi olarak tanımlanıyor. Yani üretim ölçeği büyüdükçe birim maliyetler düşüyor ve böylece rekabet gücü artıyor. Dolayısıyla ne kadar çok üretim o kadar düşük maliyet anlamına geliyor. Ancak düşük üretimle TOGG'un para kazanması ya da sürdürülebilir olması mümkün değil. TOGG'un karlılık gibi bir amacı yok mu? Eğer yoksa 4-5 sene sonra yeni yatırımlar nasıl finanse edilecek?
Ya böyle bir plan fizibilite muhakkak yapılmıştır. Çünkü bu tip büyük bir projelerde fizibilite yapılmadan işe başlanmaz. Yani bu ticaretin kanunu. Ama bir karlılık öncelikleri yok. TOGG'un CEO'sundan ve yönetiminden böyle bir şu anda bir beklenti yok. Çünkü baktığımız zaman ortaklar yani bu baba yiğitler dediğimiz Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen diyeyim ben 15 yıl temettü almayacaklarını açıkladılar. Yani 15 yıl temettü açıklamak sonuçta sizin önceliğinizin kar olmadığını gösteriyor. Toplamda baktığı zaman 15 milyar buradan öbür taraftan bugünkü kurla 42-43 milyar yani 57-58 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Ama bu yatırımın karşılığının ne zaman alınacağı belli değil. En az bir 15 yıl alınmayacağı ortada. Açıklamalar bu yönde. Temettü istemiyor ortaklar. Ama şunu net söyleyebilirim. TOGG'un CEO'su herhalde dünyanın otomotivdeki şu an en şanslı ve en rahat CEO'su. Çünkü üzerinde bir karlılık baskısı yok. Üzerinde bir finansmanı nasıl sağlayacağım? Nereden ucuz kaynak bulacağım? Bu makineleri nereden alacağım gibi bir düşünce de yok. Teşvik derdi yok çünkü bir şekilde her türlü devlet desteği geliyor. Finansman derdi yok çünkü ortakları, baba yiğitler ve Sanayi Bakanlığı her türlü olanağı ve finansmanı belli ki sağlıyor bu fabrika bu kadar kısa zamanda çıktığına göre. Karlılık derdi de yok çünkü bir CEO'nun, bir genel müdürün nedir? Bir an önce fizibilite yapılıp yatırım geri dönsün, para kazanmaya başlasın. Hem ülkeye para kazandırsın hem de şirketine para kazandırsın hem de kendi primi ve bonusu artsın düşünür. Şimdi burada öyle bir hedef de yok. Buradaki hedef çok net benim anladığım 2023 yılında ki 2023 yılı herkesce malum yani AK Parti için çok kritik bir yıl. 2023 yılında bu araç üretilecek. Zaten üretilmeyecek ben hiçbir zaman demedim. Bu kadar para, bu kadar yatırım, bu kadar destek olursa sen ben de üretiriz.
Araç yapılır ama sürdürülebilirlik meselesi insanların kafasında. Çünkü dış pazara açılacaksınız, ihraç edeceksiniz. Orada bir dolu markayla rekabete gireceksiniz. Bir de her yıl olağanüstü düzeyde bir araştırma geliştirme maliyetleri var. Yani teknolojik anlamda sürekli gelişen bir endüstriden bahsediyoruz. Karlılık yoksa yeni teknolojilerin geliştirilmesi için gereken para nasıl bulunacak? Böyle bir perspektif var mı?
Böyle bir perspektif olmalı ama bu açıklanmıyor. Tabii ki var. Şu anda ciddi bir mühendislik desteği, mühendislik altyapısı, ARGE tasarım oluşturmuş durumdalar. Ama dediğin gibi elektrikli otomobil içten yanmalı gibi değil. Motoru üretirsiniz, Ondan sonra bir 5 sene, 6 sene sonra veya 10 sene sonra yenilersiniz o motoru. Ama elektrikli otomobilde bir rekabet o kadar tüm dünyada inanılmaz noktaya geldi. Bir de dediğim gibi bu işte yazılım çok önemli. Yani siz elektrikli otomobil yaptığınız zaman özellikle bataryadaki yazılım acayip bir kritik noktada. Biz şimdi bugün yaptık, 2 yıl sonra bunun güncelliğini koruması lazım. Yani telefonlarımızda nasıl bizim sürekli bir güncelleme yapmak durumundayız? Burada da olmak lazım. O yüzden yazılım mühendisi, bunların hepsi alınmış ve dünyada hakikaten yetkin Türk bu konudaki uzman kişileri de almışlar bünyelerine, ama dediğim gibi bu aslında önümüzdeki dönemde konuşacağımız bir şey. Bu konuda çok ayrıntı vermiyorlar ama burada esas nokta, en başından da beri söylediğim, biz otomobili üretelim 2023'te ve bunu dünyaya gösterelim. İstenilen bu.
Hedef 2023 olunca işin içine doğrudan siyasette giriyor. Çünkü olur da erken seçim yapılmazsa TOG 2023'ün ilk çeyreğinde banttan inecek. Yerli ve milli otomobil sloganı da seçim kampanyası için bulunmaz nimet değil mi?
Tabii yani seçim kullanacaklar bu, yani seçim propagandası yapacaklar. İşte yapamaz dediler, yaptık diye. Yapamaz demedik aslında, yapamaz diyenler işi bilmeyenler. Yani yapamaz diye bir şey yok ki, yani parayı tamam, verdiğiniz zaman yaparsınız. Ama buradaki gaye, atlanılan nokta o. Biz işte herkesin ulaşacağı otomobil yapıyoruz. Ben çıkıp geldiğimiz nokta işte 700-800 bin TL bandında şu an için bir otomobilden bahsediyoruz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Bir de aracın teknik özelliklerinden bahsedelim. 2 yıl önce açıklananın üzerine yeni bir şey konuldu mu? Çünkü bu 2 yılda elektrikli otomobillerin teknik özellikleri epey değişti. Bu haliyle muadilleriyle rekabet edebilecek durumda mı TOG?
Şu anki aracın özellikle elektrik motoru ve menzil konusunda yenilenen bir şey yok. Sadece anlatılan şu, akıllı cihazlar, işte Türkiye'de ne bileyim işte meteorolojiyle anlaştık, araç hava durumunu belli edecek. İşte oyun firmalarıyla anlaştık, aracın içinde Tesla gibi oyun oynayabileceksiniz gibi bir takım yeni teknolojiler var. İşte 10 tane startupla anlaşılmış, bir takım aracın güvenlik, teknolojik donanımlarına eklenmiş. Ama esas merak edilen işte menzil, motor gücü, şarj hızı gibi noktalarda yeni bir şey yok. Yani zaten tanıtılan araç da bizim 2 yıl önce gördüğümüz araç. Logosunu sadece değiştirmişler. Şimdi Las Vegas'taki fuara katılacaklar. Oradaki aracın daha güncel prototip araç olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, onu biz görmedik. Dolayısıyla pazar günü toplantıda aracın özelliklerine ilişkin, yani motor gücüne, bataryasına ve menziline ilişkin yeni bir şey açıklanmadı. 2 yıl önceki açıklananlar. Dolayısıyla 300 kilometre menzille 2 yıl sonra siz rekabet edebilecek misiniz? Çünkü 300 kilometre menzil olan 700-800 binden başlayacak olan, yani 500 kilometre menzil olan daha üst versiyon, büyük ihtimalle o bir %20 daha pahalısı olacak. Dolayısıyla rekabet edebilecek misiniz? Çünkü şu anda Avrupa'da bile artık 600-700 kilometreler, 800 kilometre menziller konuşuluyor. Bir de bunu da geçtim, hızlı şarjlar artık, yani 10 dakikada 200 kilometre, 400 kilometre menzil sunan şarjlar devreye giriyor. Biz bu konuda ne yapıyoruz? O konularda hiçbir açıklama yapılmadı. Sadece açıklama yapılan, bu bir otomobil değil, bu bir akıllı cihaz.
O halde kritik bir soru. Örneğin 2024 yılında TOG marka bir araç banttan indi, üretildi. Diyelim ki bu aracın fiyatı 800 bin lira. 300 kilometre menzili var, motor gücü vesaire de bugünkü açıklanana benzer. Aynı sene Renault'da bir araç çıkardı. Onun 500 kilometre menzili var. Motor gücü de daha yüksek. Ama Renault'un çıkardığı araç daha çok işçi sınıfına hitap ediyor ve fiyatı yarı yarıya daha ucuz, 400 bin lira. Böyle bir durum mümkün mü? Velev ki mümkün, böyle bir durumda insanlar bariz bir şekilde Renault'u tercih ederse TOG'un durumu ne olacak?
sonuçta bu olacak zaten. Yani çünkü yüzlerce elektrikli otomobil piyasaya çıkıyor. Yani geçen sene sadece Avrupa'da 20'den fazla elektrikli yeni model ortaya çıktı. 2022 yılında ki şu anda Avrupa'da toplam satışların %10'una ulaştı. %100 elektrikli otomobiller. Hibritlerle beraber %40'ı geçti. Dolayısıyla şimdi esas tehlike Çin'den geliyor. Çinli markalar iç pazarı aslında öncelikli olarak iç pazarına, çünkü 1,5 milyar nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz ve 20 milyonun üzerinde araç satılıyor Çin'de. Öncelik iç pazarda, ama şimdi Çin'deki birçok yeni nesil marka Avrupa'ya giriyor. Ve bu giren markalar hakikaten uluslararası tecrübesi olan markalar. Yani Volvo'nun sahibi, işte Mercedes ortağı veya işte birçok uluslararası işbirlikleri olan markalardan bahsediyoruz. Ve bunlar gerçekten çok iyi otomobiller yapmaya başladılar. Ve bahsettiğimiz menziller çok daha üst seviyede. Dolayısıyla 2 yıl sonra yani çok net bir şekilde Türkiye'ye halkın alım gücüne uygun elektrikli modeller gelecek ki şu anda bile gelmeye başladı. Yani şu anda 400 bin TL'ye aynı menzil sunan elektrikli SUV var. C-SUV. MG getiriyor mesela. Yani MG'nin İngiliz MG ama Çin menşeli. Çin'de üretiliyor ama İngiliz sonuçta. Dongfeng getiriyor. Sanyong'un Türkiye distribütörü. Dongfeng getiriyor. 450 bin, 500 bin TL civarında. Yani dolayısıyla şimdiden var. Bunlar belki tabii ki yerli otomobille belki kıyaslanamaz ama MG mesela çok başarılı bir model. Ve menzili de 400 kilometrenin üzerinde. Dolayısıyla yani şimdiden bu var. 2022 yılında daha da model girecek Türkiye'ye. Bir de şu anda herkes TOG'u bekliyor. Çünkü TOG'la beraber bir teşvik mekanizmasının değişeceği, şarj altyapı regülasyonlarının tamamlanacağını düşünüyorlar. Çünkü Sanayi Bakanlığı biraz da TOG'u bekliyor. TOG'la beraber bu işi start vermek istiyor. O yüzden bir takım regülasyonlar, çünkü Türkiye'de hala şarj istasyonları altyapısının kim yapacak, patronun kim olduğu, kim bunları belirleyeceği belli değil. Herkes kafasına göre bir yere şarj istasyonu kuruyor. Dolayısıyla bu regülasyonlar da bekleniyor. Ama 2022 yılında çok daha fazla model girmeye başlayacak. Yani bahsettin, Renault'un Megane geliyor, elektrikli Megane geliyor ve çok başarılı bir araç. Belki SUV değil ama oldukça rekabetçi fiyatlarla gelecektir. İşte Dacia'nın Spring diye küçük SUV elektriklisi geliyor ki bunun fiyatı Avrupa'da 14 bin euro. Yani 14 bin euro, biz %60 ÖTV koysak bile üzerine 400 bin liralık rakamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir de Çin'den gelecekler var. Onlar da peyderpey giriyor. Bir de ayrıca daha Opel, Volkswagen, işte Peugeot elektrik otomobillerini Türkiye'ye getirmedi. Volkswagen'de şu anda 3 tane 4 tane elektrikli otomobili var ve hızla sayı artıyor. Elektrikli otomobillerde Çin'deki mantık. Adetler arttıkça maliyetler düşüyor. Fiyatlar da düşüyor. Önümüzdeki dönemde 2023 yılının başında 2 tane Volkswagen elektrikli otomobil gelecek. Bir tanesi ID.4, TOG'la aynı segmentte. Eğer fiyatları aynı olursa TOG mu alırsınız, ID.4 mu alırsınız? Şimdi burada milliyetçi düşünenler belki TOG alabilir ama gerçekçi düşünenler Volkswagen tercih edecektir. Yani bu, burası kesin. Yani Mercedes mi alırsa, Volkswagen mi alırsa, Mercedes alırım eğer aynı paraysa diye mantıkla aynı mantık.
2019'da tanıtılan aracın üzerinden 2 yıl geçti. Ancak bu 2 yılda teknolojide çok önemli değişiklikler oldu. Şimdi bu aracın 2023'te banttan ineceğini duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte elektrikli araçlarda nasıl gelişmeler göreceğiz? Özellikle 2022 boyunca neler yaşanacak piyasada?
2 yıl var. Bu 2 yıl içinde ne olur, ne biter? 1 yılda neler yaşadık? Şu 1 yılı şöyle bir gözümüzün önünden geçirdiğimiz zaman kimse elektrikli otomobillerin böylesine hızlı gelişeceğini tahmin etmezken, şimdi dün işte açıklama yaptı Hyundai grubu. İçten yanmalı motor departmanını kapattık dedi. Bitti. Yani 2025 yılından itibaren kimse içten yanmalı otomobil üretmeyecek. Hani peyderpey başladı. Üretmeyecekler. Bazı markalar Avrupa dışında, işte Rusya, Suudi Arabistan gibi pazarlara kısmen devam edecekler ama bu da 10 yıl içinde bitecek yani. Şimdi herkes elektrikli otomobil yaparken, herkes bu konuda, yani bahsettiğimiz yatırımlar da öyle 2-3 milyar euro değil. Volkswagen 300 milyar euroya yakın yatırım yapıyor. Hem batarya fabrikaları hem modeller, ciddi yatırımlar var. Yani Mercedes 50-60 milyarın üzerinde, BMW 50-60 milyarın üzerinde, PSA grubu 150 milyar euro civarında yatırımlar. Yani büyük yatırımlar yapıyor. Ama bunları sadece elektrik otomobil olarak düşünme. Dediğim gibi Ar-Ge'si, batarya üretimi, yani şarj ağının yapılması, Ya satış sonrasındaki hizmetler, dijital hizmetler hepsi bir arada. Ama şu bir gerçek, artık işten yanmalı. Dönem bitti. Dolayısıyla biz artık elektrikli otomobillerle rekabet edeceğiz tamamıyla. Yani işten yanmalıyla rekabet etmeyeceğiz. O zaman şansı ne olacak Togun? Göreceğiz.
Bu haliyle biraz karamsar bir tablo çizdin. Bu projede neyi yanlış yaptık?
Doğru trendeyiz biz. İşten yanmalı motor trenini kaçırdık. Yani 1970'li yıllarda o sanayiyi kaçırdık. Sanayi devrimini kaçırdık. Şimdi elektrikli otomobil devrimi ve dönüşümü yaşanıyor. Bu treni kaçırmıyoruz. Ama bu işi siyasi bir hamle olarak kullandığımız için ne yazık ki arkasında durulmuyor. Yoksa bu iş profesyonel ve ticari olarak şey çok doğruydu. 5 tane baba yiğitin, 5 tane özel şirketin bunu yapması doğruydu, bir karardı. Ama onlar özel olarak bırakılmadı ki. Siyasete bir işin içinde. Sanayi Bakanı çıkıyor, Cumhurbaşkanı çıkıyor. Yani dolayısıyla arkasına da bir destek alamadı. Destek alamadığı için de sırf yapmış olmak için yapıyor gözüküyorlar şu anda. O beni üzüyor. Yani bunun karlılığı, geri dönüşü falan hepsinin açıklanması lazım. Yani 57-58 milyar liralık bir yatırım, ki bu yatırımın büyük kısmı devlet desteğiyle de sağlanıyor. Bunun bir karşılığı olması lazım. Umarım gene bizim vergilerimizden, kesintilerimizden karşılanmaz diye düşünüyorum.
İki yıldır TOG projesi birçok boyuttan ele alındı. Siyasi, ekonomik, teknolojik vesaire. Ama sona doğru yaklaşıyoruz. Bir genel değerlendirme istesem nasıl bir tablo çizersin bize?
Ben en başından beri söylüyorum. Elektrikli otomobil üretilmesi okey ama neden üretiyoruz? Onun da sorgulanması lazım. Çünkü biz onun yerine bir batarya mı üretseydik? Bir fabrika, başka bir startup gibi başka bir şey mi üretseydik? Şu anda bu kadar rekabet varken niye bu hangaryanın içine girdik? Sırf yapmış olmak için yapmak üzüyor. Yoksa otomobil üretiriz yani. Türkiye 50 yıldan fazla otomotiv sanayisine sahip. Niye Koç grubu bu işe girmedi? Niye rahmetli Mustafa Koç biz deli miyiz dedi? Niye işte diğer otomotiv devleri ki Kibar Holding'den tut işte Sabancısı bilmem nesi, niye onlar girmedi bu işe? Çünkü feasible değil. Ne yazık ki feasible değil. Otomobil üretiminin feasible olabilmesi için böyle 175 bin adetler değil. Minimum Türkiye'de 500 bin adet. Hatta 1 milyon adet üretmen lazım ki ve dünyaya satman lazım ki bu iş. Yani zaten ağırlıklı %90 ihracat olması lazım. Bugün Türkiye'deki fabrikaların %85-90'ı ihracat. O yüzden de yani biz böyle bir işe girdik sırf yapmış olmak için yapmak beni üzüyor. Yoksa en kralını yaparız yani sonuçta. Bu araç da kötü bir araç değil. Gayet de başarılı bir araç olacaktır. Ama rekabet edebilecek mi? Sadece iç pazarı doyuracak veya seçim propagandası olmaktan başka bir şey olacak mı? Çok da umutlu değilim o konuda ya.
Bu röportajdan aklında ne kaldı Ozan diye sorsanız, proje feasible değil cümlesi kaldı derim. Gerçekten konunun tüm uzmanları aracın banttan indirilmesinin mesele olmadığını, asıl meselenin banttan indikten sonra markanın hayatta kalabilmesi olduğunu vurguluyor. Elektrikli otomobil pazarı şimdiden kurtlar sofrasına dönmüş durumda. TOG ise ilk aracını seçimlerden 2-3 ay önce banttan indirmeyi planlıyor. Muhtemelen yine çok büyük bir Erdoğan şovu izleyecek ve seçim süreci boyunca TOG'un seçim kampanyasına alet edildiğini gözleyeceğiz. Peki ya sonra? Sonra ne olacağıyla şimdilik kimse ilgilenmiyor. Seçime yetişsin de sonrasına bakarız kafasında herkes. 96. bölümün böylece sonuna geldik. Umarım TOG projesine eğrisiyle doğrusuyla sizlere aktarabilmişizdir. Trend Topi'yi Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki bölümde yeniden görüşelim.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.